Ayrım 12. Bildiğin gibi değil Osmanlı. Mustafa Alp Dağıstanlı. Sayfa 141. Hangi boşanma küçük çaplı bir isyan çıkardı? Budin valisi Kalaylı Koz Ali Paşa'nın boşanması. Olay şöyle gelişti. Kanuni Süleyman'a, 2. Selim'e ve 3. Murad'a sadrazamlık yapmış olan Sokollu Mehmet Paşa 11 Ekim 1579'da ikindi divanında halkın talep ve şikayetlerini kabul ederken daha önce de huzura çıkmış bir meczup derviş tarafından hançerlenerek öldürüldü. Belki de düşmanlarının düzenlediği bir suikasttı. Sokollu 2. Selim'in kızı İsmihan Sultan'la evliydi. Sokollu uzun boylu, yakışıklı, giyimine özen gösteren biriydi. Kanuni'nin sağlığında oğulları arasındaki taht kavgasında Sokollu, Selim'in Bayezid'e karşı garebe çalmasını sağlamıştı ve 1562'de ödül olarak da İsmihan'la nikahlanmıştı. Sokollu öldüğünde 74, İsmihan 34 yaşındaydı. İsmihan Sultan, kardeşi Sultan 3. Murat'tan kendisine yeni bir koca bulmasını istedi. Muhtemelen gözüne kestirdiği bir eş adayı vardı ve teklif ona gitti. Dönemin gözde vezirlerinden Özdemiroğlu Osman Paşa'ya 1584'te veziri azam oldu. Gel gelelim Osman Paşa İsmihan'la evlenmeyi reddetti. Doğrusunu söylemek gerekirse ki söylediğimiz için Allah bizi affetsin, İsmihan kısa boylu, çirkin bir kadındı. Ama zekiydi ve tam bir hırs küpüydü. Sokollu da öyleydi. Birçok dalavereli işe karıştı. Neyse, teklif ikinci adaya götürüldü. Budin valisi Kalaylı Koz Ali Paşa'ya. Ali Paşa yakışıklı bir adamdı. Ali Paşa İsmihan'la evlenmeyi kabul etti. Bunun üzerine kendisine bir ferman gönderildi. Eşini boşayacak ve İstanbul'a dönecekti. 1584. Adet buydu. Sultan kızlarıyla evlenenler karılarını boşamak zorundaydı. Sokollu da İsmihan'la evlenirken iki karısını boşamıştı. Ali Paşa ve karısı bu fermanı alınca yıkıldı. Bir tanığın anlattığına göre özellikle kadının iniltileri, sızlanmaları, ağlamaları, Buda'nın dağlarıyla ovalarını hüngür hüngür ağlatmıştı. İşte bu boşanmadan kaynaklanan üzüntünün bu dinde ayaklanmaya yol açtığı söylenir. İsmihan çok yaşamadı. 1585'te lohusa yatağında öldü. Cinayet işlenince devlet ne yapardı? Genellikle hiçbir şey yapmazdı. Alelade insan öldürme vakalarıyla pek ilgilenmezdi. İşin içinde hırsızlık, yol kesme yoksa. İslam hukukunda teorik olarak yetkililer ancak Kur'an'da cezası biçilmiş suçları, yani had suçlarını kovuşturabiliyordu. Osmanlı da buna uyuyordu. Had suçları şunlardı: hırsızlık, yol kesme, şarap içme, zina ve iftira. Bu suçların cezalandırılması Allah'ın hakkıydı. Sultan ve yetki verdiği kişiler Allah adına hak arıyordu. Dolayısıyla savsaklanamazdı. Kişisel suçlar, kul hakları ise zarar görenlerce mahkemeye taşınıyordu. Bunlar bireyin isteğine bağlı olarak görmezden gelinebilir, mahkeme dışında tatlıya bağlanabilir ya da mahkemeye getirilebilirdi. Cinayet bu suçlardan biriydi. Dolayısıyla kadılar ve polisiye işleri kovalayan subaşılar cinayet vakalarına bakacak konumda değildi. Cinayetleri akrabalar takip ediyordu. Kısas veya diyet, kan parası talep edebiliyorlardı. Suraya Faroki'nin 18. yüzyıl Malatya'sından aktardığı bir olaya bakalım. Adamın biri küçük bir kızı öldürmüştü. Adamın kızları ve karısı da bu işte ona yardım etmişti. Küçük kızı ölene kadar ayakları altında çiğnemişti. Bu hunharca cinayet 100 kuruşluk bir diyetle kapatılmıştı. Ama bütün cinayetler bu kadar sade olmayabiliyordu. Farolki'nin 18. yüzyıl Bursa'sından anlattığı başka bir cinayet vakasına bakalım şimdi de. Şehre Küstü mahallesinde oturan Tuti adlı bir kadın soyulmuş ve öldürülmüştü. Kadının cesedi evde bulunmuştu. Gel gelelim Tuti'nin akrabaları cesedini yolda bulup eve getirdiklerini söylüyordu. O yolda 3-4 mahallenin sınırı sayılabilecek bir yerdi. Böyle bir durumda katil de belli değilse ölenin diyetini cesedin bulunduğu mahalle öderdi. Bu vakada o sınırdaki mahallelerin hepsinden diyet istenebilirdi. Bu mahallelerden biri Narlı'ydı. Muhtemelen Tuti'nin akrabaları Narlı ve öbür mahallelerin sakinlerine karşı böyle bir dava açmıştı. Narlı sakinleri ise cinayetin evde işlendiğini iddia ediyordu. Bu kanıtlanabilirse diyet ödemekten kurtulacaklardı. Davanın nasıl sonuçlandığını bilmiyoruz ama Tuti'nin akrabalarının ve kocası pazarcı Mustafa'nın kazanmış olma ihtimali zayıf görünüyor. Çünkü Tuti'nin namı kötüye çıkmıştı. Hırlı hırsız bir sürü insanı evine kabul ediyor, içkili toplantılarda ağırlıyordu. Mustafa da karısının ahlaksız işlerine göz yumuyordu. O da kötü namlıydı. Kötü nam davayı kaybetmek için yeterli sebep sayılabiliyordu. Dikkat ederseniz cinayeti işleyeni ortaya çıkarmak veya çalınanları bulmakla ilgili bir çaba görünmüyor. Mesele kan parası. Ama ölen ve soyulanlar tüccarlar olduğunda böyle çabalar sarf edilebiliyordu. İşin doğrusu adalet karşısında herkes zaten eşit değildi. Osmanlı hukukunda üç tip insan vardı. Biri kendi halinde olanlardı. Bunlar daha önce suç işlemediği bilinen, dürüst olarak tanınan kimselerdi. Bunlar soyut bir suçlamayla karşılaştığı zaman tutuklanmazdı. Böylelikle dürüst insanların iftiralardan korunduğu düşünülürdü. İkinci tip daha önce suç işlemiş ve toplum içinde suç işlemeye meyilli oldukları düşünülen kötü namlı kimselerdi. Suçlama karşısında hapsedilebilir, sonra yargılanabilirlerdi. Kötü namları hak mahrumiyeti için yeterli sebepti. Üçüncü tip ise meçhulül ahvaldi, yani durumları meçhul, bilinmez olanlar. Bunlar da durumları anlaşılıncaya kadar makul bir süre hapsedilebilirdi. Devlet bunlara da pek iyi gözle bakmazdı. Fesadın kaynağı olabilirlerdi. Bir cinayet işlendi mi bazen de ceset şehrin, mahallelerin dışında bir yere bırakılırdı. Yola, dere yatağına, tarlalara, denize. Buralar kimsenin malı mülkü değildi çünkü ve kimseye sorumluluk yüklenemezdi. Aynı şekilde girenin çıkanın belli olmadığı işlek yollar iskelelerde kurbanların cesetlerinin bırakıldığı yerler arasındaydı. Adalet dediğin gelir kaybına yol açar sözü kimindi? Sultan 3. Murad'ın. Cümlenin devamı şöyleydi. Uyruklara merhamet, saydığın dinarların ve dirhemlerin artmasını engeller. 3. Murad 1574-1595 her anlamda aç gözlünün tekiydi. Tahta çıktığında ilk sözü acıktım olmuştu. Rüşvet alan ilk padişahtı. Olay şöyle gelişmişti. O dönemde yaşamış bürokrat, tarihçi ve önde gelen entelektüellerden Galiboğlu Mustafa Ali, Murad'ın Nedimi Şemsi Paşa'nın odasındaydı. Şemsi daire-i saltanattan geldi ve sevinçle, nihayet Osmanlılardan Kızılahmetlerin, yani Osmanlı'nın alt ettiği İsvandiyar oğullarının intikamını aldım. Osmanlılar bizim yıkılmamıza sebep oldularsa ben de onların yıkılmasının sebebini hazırladım dedi. Ali bir tavrı hüzün ile nasıl diye sordu. Padişahı bizzat yaptığı iyilikleri satmaya ikna ettim. Vaka kendisine arz edediğim cazibe çok etkiliydi. 40.000 altın az şey değildir. Bugünden sonra padişah bizzat rüşvetçi örneği olacak ve rüşvetçilik devleti mahveyleyecektir. Rüşvet ve yolsuzluğa son vermek isteyen güçlü veziri azam Sokollu Mehmet Paşa'nın çabaları ancak kendisinin gözden düşmesini sağladı. Şemsi Ahmet Paşa'nın başını çektiği Hizip Galip geldi. İstanbul Üsküdar'da deniz kıyısında Mimar Sinan eseri olan Şirin Şemsi Paşa Camii onun için yapılmıştır. Fakat her şeyi bir sultanın karakterine bağlayamayız. İmparatorluğun zirvesi sayılan Kanuni dönemi ve sonrası aslında bir yapısal değişim çağıydı. Devletin kurumlarında, uygulamalarında, yönetim yapısındaki ilişkilerde dönüşüm yaşanıyordu. Eskisi gibi yürümüyor, mevcut yapılar ihtiyaca cevap vermiyordu. Dünya da değişmişti, değişiyordu ve Osmanlı bundan da etkileniyordu. Rüşvet ve başka bozukluklar önceki dönemlerde de görülmemiş değildi. Ama dengelerin bozulduğu bu süreçte hediye ile rüşvetin sınırları kayboldu, yolsuzluk kalıcılaştı ve en üst düzeyde kabul gördü. Yüksek mevkilere atamalar bile rüşvetle, pişkeşle yapılır hale geldi. Yolsuzluk bütün yönetim kademesine ve işlerine bulaştı. Liyakatın yerini kayırmacılık ve rüşvet aldı. Mesela Eflak, Boğdan ve Erdel voyvodaları Murat döneminde her yıl değiştirilmeye başlandı. Çünkü yeni atanan voyvoda padişaha, vezirlere ve kendisini resmen görevlendirmek için gönderilen kapı memurlarına para armağanları veriyordu. Daha sık değişiklik, daha çok armağan demekti. Mustafa Ali durumu şöyle tasvir ediyordu. Hicri 1000 yılından sonra adaba uygun davranır gibi görünmeye bile çalışmadılar. Rüşveti sipahinin yasal hakkı olan öşür gibi bir hak olarak görmeye başladılar. İş öyle bir hal almıştı ki Avrupalılar rüşvet verip kapitülasyonlara istedikleri maddeleri koydurmaktaydı. Sonuç olarak Şemsi Paşa'nın haklı çıktığı söylenebilir. Sonraki yüzyıllarda rüşvet ve yolsuzluk inkar edilemeyecek kadar bariz hale geldi, yayıldı. Toplum düzeninin karakteristiklerinden biri olup çıktı. Halbuki 3. Murad'ın ayak bağı saydığı adalet, Osmanlı sultanının ve hanedanının en önemli meşruiyet kaynağıydı. Birinci Mustafa'nın cenazesi gömülmek için neden 17 saat bekledi? Çünkü hanedan türbeleri tıka basa doluydu, yer aranıyordu. İkinci kez tahttan indirildiği 1623'ten beri Topkapı Sarayı'nda kapalı yaşayan birinci Mustafa 1639'da ölmüştü. Ölen indirilmiş olsa da bir sultandı ve nereye gömüleceği sorun olmuştu. Sonunda bir formül bulundu. Evliya Çelebi Ayasofya'nın avlusunda birkaç yüzyıldır boş duran tonozlu bir yağ mahzenine gömüldüğünü söylüyor. Onun demesine göre bu çözüm Evliya'nın saray kuyumcusu olan babasının fikriydi. Cenazesinin üstü sarayın has bahçesinden getirilmiş toprakla örtüldü. Daha sonra buraya bir başka deli padişah İbrahim 1648'de gömüldü. Ulema İbrahim'i babasının veya dedesinin yanına gömdürmedi. Bir bakıma delileri bir yerde topladı. 15. yüzyıl ortasından itibaren sultan türbelerinde sadece padişahlar yatardı. Böyle sorunlar çıkmıyordu tabii o zaman. Bu uygulamaya Kanuni'nin torunu 3. Murat son verdi. 1574'te Murat tahta çıkınca 5 kardeşini öldürdü ve onları babası 2. Selim'in yanına gömdürdü. Murad'ın halası Mihrimah da 1578'de ölünce babası Süleyman'ın türbesine gömüldü. 17. yüzyıl sonunda 2. Süleyman ve 2. Ahmet de buraya gömüldüler. 3. Murat 1594'te ölünce babası 2. Selim'in türbesinin yanına gömüldü. Oğlu 3. Mehmet onun içinde bir türbe yaptırdı. Ama tahta geçer geçmez 19 erkek kardeşini boğdurduğu için Murad'ın türbesi daha baştan zaten ziyadesiyle dolmuştu. Murad'ın kızları da ölünce buraya gömülüyordu. 1598'deki bir salgında kızlarının birkaçı birden ölüp buraya gömülünce türbenin kapıları kilitlendi. Artık yer kalmamıştı. 3. Murad'ın 130 çocuğu vardı. Çoğu kendi sağlığında küçük yaşta öldü. Hanedan üyelerinin mezarlarının da bulunduğu ilk anaerkil türbe Turhan Sultan'ınkiydi. 1627-1683. Eminönü'ndeki Yeni Valide Camii'nin, başkentte bir kadının yaptırdığı ilk Selatin Camii, arkasındaki türbede Valide Turhan Sultan'ın oğlu 4. Mehmet'in yanı sıra onun oğulları 2. Mustafa, 3. Ahmet ve torunları 1. Mahmud ve 3. Osman ile 1. Mahmud'un annesi Saliha Sultan'ın, 5. Murad'ın ve başka hanedan mensuplarının sandukaları var. Türbeye bağlı Havatin yani Hatunlar Türbesi'nde de birçok saray kadını yatıyor. Turhan Sultan Türbesi Kanuni Süleyman'ınkinden sonra içinde ve çevresinde en çok mezar barındıran ikinci türbedir. Annesine en düşkün padişah hangisiydi? 3. Murat'tı. 1574-1595. Annesi Nurbanu Kanuni'nin oğlu 2. Selim'in cariyesiydi. Nurbanu 1583'te öldüğünde Murat annesinin cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii'ne kadar ağlaya ağlaya yürüdü. Halbuki padişahların cenaze töreni sırasında sarayda kalması adetti. Nurbanu yaşarken olduğu gibi öldüğünde de büyük saygı gördü. Saraya en uzak Sultan Camii seçilerek büyük kalabalıkların valide sultan ruhu için dua etmesi sağlandı. Sarayda böylelikle Nurbanu'ya duyduğu saygıyı payitaht ahalisine sergiledi. Cümle alem camiye akın etti. Devlet ricali ve ulemanın 40 gün valide sultanın türbesini ziyaret etmesi istendi. Bu süre zarfında da kesintisiz Kur'an okundu. Olağanüstü bir cenaze töreniydi. Nurbanu'nun cenaze alayının saraydan çıkışı bir minyatürde de resmedildi. Bu da sıra dışıdır. Çünkü Topkapı Sarayı kütüphanesindeki koleksiyonda hanedan üyesi bir kadının hayatıyla ilgili bir olayı gösteren başka bir örnek yok. Nurbanu'nun itibarını ve oğlunun ona verdiği değeri gösteren bir başka şey daha var. Murat annesini babası II. Selim'in Ayasofya avlusundaki muhteşem türbesinin baş tarafına gömdü. Nurbanu padişah kocasıyla gömülen ilk cariyedir. İlk iki padişah kadınlarıyla gömülmüştü ama onlar cariye, köle değildi. Nurbanu ileri gelen bir Venedik ailesinin gayrimeşru kızıydı. Kaptanı Derya Hayrettin Paşa tarafından 1537'de esir alınıp saraya hediye edilmişti. Nurbanu Osmanlı tarihindeki en güçlü ve saygın kadınlardan biriydi. Haremi yöneten ilk valide oydu ve padişah annelerine valide sultan denmesi de 3. Murad'ın saltanatı döneminde Nurbanu ile başladı. Bu resmi unvanla imparatorluğun en yüksek yöneticileri arasına girdi. İsim belirtilmeyip sadece valide sultan diye anılması yüceliğin göstergesiydi. Olağanüstü nüfuza sahip valide sultanlar dönemi Nurbanu ile başladı. Kapıyı aralayansa Haseki Sultan ünvanını alan Kanuni'nin karısı Hürrem'di. Muazzam bir politik güç sahibiydi Nurbanu. Kocasının yanına gömülmesi bu gücü meşrulaştırıcı bir anlam da taşıyordu. Murat ataları ayarında bir padişah değildi. 21 yıllık saltanatı boyunca bırakın bir seferi İstanbul'dan bir kere bile çıkmamıştı. Annesi ve danışmanı Nurbanu'nun siyasi aklı saltanat yükünü sırtlanmasındaki en büyük yardımcısıydı. Annesi ölüm döşeğindeyken feryat figan ağlaması biraz da bu destekten mahrum kalacağı içindi belki. Venedik elçisinin raporuna göre politikasını esas olarak onun öğütleri üzerine kurardı. Hiçbir öğüdün annesininkiler kadar sevgi dolu olmadığı ve kendi çıkarını gözetmeyeceği kanısındaydı. Ordu seferde nasıl besleniyordu? Osmanlı ordusunu en iyi besleyen devletti. Cihangir padişahlar devri kapandıktan sonra bile ordunun lojistiği beslenmesi üst düzeydeydi. Lojistik konusunda standartları koyan Osmanlı ordusuydu. 80-100-150 bin kişilik ordunun İstanbul'dan kalkıp Viyana ve Tebriz kapılarına yürümesi ve bu sırada da beslenmesi hiç kolay bir iş değildi. Osmanlılar her tür şarta hazırlıklı olmak için ordunun ihtiyacından fazla yiyeceği hazır bulundururdu. Ordu yiyecek ihtiyacını sadece bir bölümünü yanında götürürdü. Her şeyi İstanbul'dan taşımaya başlamazdı. Güzergah üzerindeki belli noktalarda bulunan ambarlara belli miktarda gıda maddesi depolanırdı. Ayrıca geniş bir orducu esnafı vardı. Bunlar orduyla birlikte hareket ederdi. Gerekli maddeleri orduya satarlardı. Osmanlı ordusu taşıyabileceği kadarını yanında getiriyordu. Geri kalanını yerel kaynaklardan sağlıyordu. Bunu yaparken de halkın malına zorla el konulmasına veya sivil tahıl stoklarının yağmalanmasına izin vermiyordu. İhtiyaç duyduğu erzağı savaş bölgesine en yakın vilayetlerin veya konaklama menzilleri civarındaki kazaların halkıyla önceden ayarlanmış mübayağalarla sağlıyordu. Bu konaklama menzillerinde ava da çıkılırdı ve keklik, sülün, çil gibi kuşlar, balıklar ve geyik gibi başka hayvanlar avlanırdı. Bir de tabii Akıncıların ve Kırım Tatarlarının düşman erzaklarını ele geçirmek için yaptığı baskınlar vardı. Askerlerin temel besini peksimet, ekmek, kurutulmuş et, çorba, haşlanmış et, bazen de pilavdı. Ama ordudaki hiyerarşi yiyeceklerde de kendini gösterirdi. Eyaletlerden gelen tımarlı sipahiler sığır eti yerken, daha itibarlı kapıkulu askerleri daha lezzetli ve daha pahalı olan koyun etine layıktı. Yönetici elite dahil olanlar ayrıca kümes hayvanları, sebze, börek, hoşaf, tatlı ve meyve de yerdi. Vezirlerin ve tabii padişahın mutfağı saray mutfağını aratmazdı. Her biri kendi alanında uzmanlaşmış, çorbacı, kebapçı, yahnici, tatlıcı vesaire aşçılar hizmet ederdi onlara. Ekmek çabuk küflendiği için sadece konaklama menzillerinde pişirilirdi. Buralarda seferden aylarca önce toprağa kazılarak fırınlar yapılıyordu. Un ve odun fırınların yanında stoklanıyordu. Peksimet uzun süre bozulmadan kalabildiği için en önemli yiyecekti bir bakıma ve her askerin yanında bulunurdu. İmparatorluğun dört bir yanındaki köylerde üretilir ve ana tedarik merkezlerinde depolanırdı. Mesela 1768'de Tuna ağzındaki tedarik merkezi İshakçı'dan ilk peksimat talebi 22,5 tondu. Yemek savaşa girecek askerin güçlü kuvvetli olmasını sağlamanın ötesinde bir anlam taşıyordu. Askerin moralini yüksek tutmak, devlete sadakat ve aynı zamanda güven duygusunu perçinlemek için önemliydi lezzetli ve doyurucu yemek. Bu amaçla kurbanlar da kesilirdi. 4. Murad'ın Bağdat seferi sırasında ordunun İstanbul'dan Bağdat'a gidip döndüğü 21 ay süresinde sultanın daimi alayları 217.279 koyun, 14.000 ton tahıl tüketmişti. 1683 Viyana seferinde ordunun günlük et tüketimi 16.000 ton, ekmek tüketimi de 60.000 somundu. Et ihtiyacını karşılamak üzere kesilecek hayvanlar ordunun önünde yürüyordu. Çoban ve kasaplar menzillerde o gün gerekli eti sağlamak için belli sayıda hayvanı keser ve bölüklere dağıtırdı. Tabii kesimlik koyun ve sığırlar ve kümes hayvanlarının beslenmesi için arpa, yulaf, saman, darı, mısır, yük taşımakta kullanılan develer içinde yaprak, sulu ekmek, hamur bulunduruluyordu. Bağdat seferinde hayvanlara ayrılan arpa 40.000 tondu. 90.000 asker ve 40.000 ata sahip bir ordunun 30 günlük iaşesi için 11.000 araba yükü yiyecek ve yem gerekiyordu. Bunun 7.600 araba yükü binek ve koşum hayvanlarının tayınları içindi. Avrupa ordularının askerleriyle kıyaslandığında özellikle Yeniçeriler mükemmel beslenir, sefer öncesinde ek ödenek alırdı. Böylece devletin sağladığı gıda maddelerinin yanı sıra sefere katılan ordu pazarından ilave yiyecekler satın alırlardı. 17-22 yaşlarındaki sağlıklı erkeklerin günlük enerji ihtiyacı 2900 kaloridir. Bedensel faaliyetlerin yüksek olduğu savaş gibi durumlarda ise enerji ihtiyacı 4000 kaloriye kadar çıkar. Osmanlı ordusu askerlerine gerekli kaloriyi sağlıyordu ve bu başka bakımlardan aşağı yukarı eşit oldukları düşmanları karşısında çok önemli bir fark yaratıyordu. Osmanlı ordularının Çar Büyük Petro'nun ordularını bozguna uğrattığı 1711 Prut seferi çok iyi bir örnek. Osmanlı ordusu Rusları öyle bir kuşatmıştı ki hücuma gerek kalmadan yiyecek ve su yokluğu yüzünden teslim olmaları kaçınılmaz hale gelmişti. Ruslar daha muharebe başlamadan açlık ve hastalık nedeniyle 5000 kayıp vermişti. Çok sayıda at yem eksikliğinden ölmüştü. Ruslar muharebelerde toplam 800 kadar asker kaybetti ama her gün 300-400 kişi hastalıktan ölmüştü. Savaş çeşitli belirsizlikler barındırır. İklim koşulları, silahların güvenilir olmaması, askerin morali vesaire. Osmanlı bu unsurları şansa bırakmak istemiyor, ince bir planlamayla her tür sürprize hazırlıklı olmaya özen gösteriyordu. Fakat Osmanlı'nın bu imrenilen tedarik sistemi 18. yüzyıl ortasında tamamen çöktü. Sorunlar, suistimaller hep vardı bir bakıma ama sistem işliyordu daha önce, artık durum değişmişti. Tahıl tedariklerini istifleyip fiyatların artmasını beklemek, devlete bozuk mal satmak gibi davranışlar yerleşmişti. Cepheye samanla karışık arpa, kumla karışık buğday taşınıyordu. Yolsuzluk sonunda Osmanlı'nın en güçlü yanını, tedarik sistemini de çürüttü. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 156.